Saat 11.17, ben Hüseyin'i. Umuyorum ki bu programa en azından restart gelecek için devam eder inşallah. Kaliforniya'da saat 11.17. Bu restart'ın 6. bölümü. Geçtiğimiz 5 bölümde elimizde çok önemli bir konu olduğunu anlattık. Mevlana Rumi'den fille ilgili bir şiirle başladık ve bunun üzerinden dinlerin doğasını açıkladık. Sonra tartışmanın içine tasavvuf denilen bir bakış açısını çektik. Bütün bunlar sonunda bu şiiri yorumlamayı tamamlayabilmemiz içindi. Şimdi Mevlana'dan sırası gelen 3 dizeye ulaştık. Yani bu 3 dizeye gelmek için 15-20 dize geçtik. Üçüncü dizede bizi bir dizi açıklama yapmaya iten bir kelime var. Şimdi Mevlana'nın o 3 dizesini okuyacağım. Onun bakış açısı tüm vaizlere ve konuşmacılara yönelikti ve Mevlana dünyanın tüm insanlarına sesleniyor. Dudağını kapa, nefesini tut ki o can üfleyenlerden duyasın. Bu demektir ki konuşmayı kes ki anlayanlardan duyabilesin. Hani şu dile gelmeyen, söze ve ifadeye sığmayan şeyi, yani Mevlana'nın bahsetmek istediği bu şey, dile veya konuşmaya hapsedilemez. Nefesini tut ki o güneşten işitesin. Hani şu kitaplarda yazmayan, hitaplarda bulunmayan şeyi, Mevlana'nın sana anlatmak istiyorum dediği bu şey hiçbir kitapta yok, dünyanın hiçbir yerinde yok. Nefesini tut ki ruh senin için üflesin. Yüzücüyü Nuh'un gemisinde bırak. Ruh kelimesi Mevlana'nın dünya görüşünde çok kritik bir noktadır. Pek çok başka şeyi de açıkladık. Örneğin mistisizm veya tasavvuf evrimleşmez. O en başından beri tamdı ve tekamül etmişti. Tekamül etmesi gereken dindir ve bilimin de tekamül etmesi gerekir. Belki 100 farklı kişiden 100 soru geldi ve çok ilginçtir ki her dinden insan şunu sordu. Hocam, o zaman orijinal din neydi? Siz ne anlatıyorsunuz? Bir keresinde bahsetmiştim. İranlıların %97'si veya 98'i Müslüman olduğu için şimdilik referanslarımı Kur'an'a ve Müslümanların kutsal kitabına dayandırdım. Hristiyanlık konusunda ise bunun bir sebebi var. Çünkü eğer bunu yapmaya kalkışsaydım, yani her üç perspektiften de konuşmaya çalışsaydım, tartışma çok uzar ve konu karma karışık olurdu. Örneğin Hristiyanlar İsa'nın beşikte konuşmadığını söylerken Müslümanlar konuştuğunu söyler. Bir Yahudi Süleyman'ın kafir, günahkar olduğunu söyleyebilirken bir başkası hayır günahkar değildi diyebilir. O zaman dini yasalara, fıkıh ve farklı düşünce ekollerine girmek zorunda kalırız. Bu sebeple benim yaklaşımım daha çok İslam perspektifinden konuşmak. Yani İslam'ın tüm fikirlerini size açıklamak. Hem bu sebeple hem de İranlıların %90'ı Müslüman olduğu için. Ancak sorulan bazı sorular tüm dinler için geçerli. Örneğin meseleyi çok basit bir örnekle açıklayayım. İsa Ortodoks muydu, Protestan mıydı yoksa Katolik miydi? Bu gösteriyor ki İsa ne Katolikti, ne Protestandı, ne de Ortodokstu. Abdullah oğlu Muhammed Beyefendi Sünni miydi yoksa Şii miydi? Hanbeli mi, Şafii mi, Mutezile mi yoksa Maliki miydi? Neydi? Bu gösteriyor ki ne Maliki'nin, ne Hanbeli'nin, ne Şii'nin, ne de Sünni'nin Muhammed ile bir alakası var. Geçtiğimiz haftalardaki sorumuz, ki yavaş yavaş cevaplıyoruz, çok açıktı. Sanırım 2 veya 3 hafta daha Mevlana'nın şiiriyle devam edeceğiz. Sonra Mevlana'dan başka bir okyanusu, başka bir derinliği, başka bir santimetresi olan farklı bir şiiri açıklayacağız. Her neyse, sorumuz gerçekten çok basitti. Zerdüşt bu soruyu cevaplayabilir. Bay Zerdüşt'ün dini neydi? Buna cevap verebilirler. Bir Yahudi cevaplayabilir. Bir Hindu, bir Budist. Dolayısıyla İslam'ın 50 mezhebinin Muhammed ile hiçbir alakası yoktur. Hristiyanlığın 50 mezhebinin İsa ile hiçbir alakası yoktur. Yahudiliğin 50 mezhebinin de Musa ile hiçbir alakası yoktur. Çok net açıkladığım mantık budur. Aksi takdirde Şii, Sünni, Hristiyan, Yahudi ve Zerdüşt din adamlarının, mollaların bize kurucularının dininin ne olduğunu söylemeleri gerekirdi. Çok basit, sadece efendim o ortodokstu diyebilirlerdi ve biz de susardık. İkinci soru, İsa ile ilgili. Çünkü 7 veya 8 Hristiyan bana mesaj atıp sordu. Hocam İsa hakkında konuşurken sorunuz bizi de kapsıyor mu? Evet, bu soru tam olarak sizin için. Sorumuz şu, Tanrı'nın oğlu veya Tanrı'nın kendisi dediğiniz ve buna saygı duyuyoruz. Bu İsa'nın dini neydi? Babası Tanrı veya Kutsal Ruh, annesi Meryem. Bu adamın dini neydi? Öyle ki benim görüşüme göre 27, Hristiyan görüşüne göre 30 yaşında vaftizci Yahya'ya gitmek zorunda kalıyor. Ya kendi dini şüpheliydi, ya bir şey arıyordu, ya da Yahya'nın dini yeni bir dindi. Hosseini'nin perspektifinden Mevlana'nın görüşü şudur ki, Yahya bir sufidir, dinle falan alakası yoktur. Abdullah oğlu Muhammed'in gittiği ve ona Hira mağarasına gitmesini söyleyen kişi bir sufidir. Ve saygıdeğer Musa'nın kayınpederi Şuayb da bir sufidir. Bu insanların dini neydi, fikirleri neydi? Bunu açıyoruz. 15 veya 20 yıl önce Tanrı gerçek bir varlık değildir başlıklı bir kitap yayınlamak üzereydim. İnşallah bir yatırımcı bulursam bu kitabı yakında yayınlayacağım. O kitapta iki konuyu açıkladım. Şimdi çok daha fazlasını içeriyor. Bunlardan biri dinlerin tanrısı hakkındaydı. Dinlerin kokusunu bile almadığı bir tanrı olduğunu açıkladım. Ve dünya insanlarının %99'unun bilmediği bir tanrı var. O kitapta bir tanrının var olduğunu tarif ettim. Orada dedim ki, efendim bilimsel, mistik, tasavvufi bir tanrı var ve bunun dinlerin dünyaya tanıttığı tanrı ile uzaktan yakından alakası yok. O kitapta değindiğim çok önemli bir başka nokta, belki de dünya insanlarının %99'unun görüşünden farklı olan öne sürdüğüm bir teoriydi. O kitapta ebeveynleri çocuğun değil, çocuğun ebeveynleri seçtiğini açıkladım. Şimdi bunu bağlamak istiyoruz. Çünkü ruh hakkında konuşmak istiyoruz. Bu açıklanmalı. Yani o kitapta dedim ki, anne babalar öylece birbirlerini bulup çocuk yapmazlar. Doğması gereken bir çocuk vardır ve bu kızla sevgili olman için, şu diğerinin karın olması için sana baskı yapar, böylece bir çocuk sahibi olabilirsin. Yani çocuk ebeveynlerin bir araya gelmesi için DNA'da baskı uygular. Bu tamamen farklı bir konu. Çok dikkatli dinleyin. Nereden geldin? Ne amaçla geliyordun? Sonunda nereye gidiyorsun? Bana evimi göstermeden görüyorsunuz. Din, bunu bu kadar basit açıklamak istiyorum. Dinler Hosseini'nin doğumundan sonrasını konuşur. İşte Hosseini'nin doğumundan sonra kimin çocuğuydu? Anası babası kimdi? Ve dini neydi, arabası neydi, halası kimdi, dayısı kimdi? Bunların hepsi Hosseini'den sonradır. Ama Hosseini annesinin rahmindeki bir dinden bahsediyor. Çünkü anne rahmindeki bir çocuk anne babasının kim olduğunu bilmez. Bu ne anlama gelir? Bu demektir ki DNA hangi ebeveynleri seçtiğini bilir ama yüzlerini tanımaz. Anne rahminin mezarından çıkar. Diyoruz ki Muhammed Cebrail'i görmeden önce annesinin rahmindeydi. Bir rahim vardı ve Muhammed o rahimdeydi. Bakın ben nasıl doğdum. Annem ve babam birbirini buldu, birbirlerine birkaç öpücük verdiler ve ben doğdum. Hayır, 9 ay boyunca rahimdeydim, sonra doğdum. Yani anne rahmimin mezarından çıktım. Nereden geldim? Anne rahmimin mezarından. Ve kralın oğlu mu yoksa dilencinin oğlu mu olduğumu bilmiyordum. Dışarı çıktığımda bir dilenci olduğumu fark ettim. Sizin tanımladığınız din benim dilenci olarak çıktığım andan itibaren başlar. Ay, bu neden sakat, şu neden şöyle. Size bahsettiğim sizin hakkınızda olan din, ben annemin rahmindeyken sahip olduğum dindir. Muhammed Cebrail'i görmeden önce bu gizemcilik seviyesine ulaşmak için, Tanrı ile doğrudan konuşabilmek için, Cebrail'in gelmesi için veya her neyse bir şeyler yaptı. aynısı Musa için geçerli, aynısı İsa için geçerli ve bunun şununla alakası yok. Ama dinler İsa Tanrı'yı gördükten sonra ne olduğu hakkında konuşuyor ve meselelerin bunlar olduğunu söylüyorlar. Bugün başka küçük bir açıklama yapmamız gerekiyor. Dünyada hiç Sufi var oldu mu? Efendim, kim bu Sufi? Mistikler dediğimizde, Mevlana mistikler dediğinde ben söylemiyorum, Mevlana söylüyor. Benim kendimin size, dinleyiciye sunacak hiçbir şeyim yok. Ben sadece Mevlana ve Attar'ın sözlerini yankılıyorum. Onların sözlerini konuşuyorum. Attar'ın, Mevlana'nın, Senai Gaznevi'nin, Cüneydi Bağdadi'nin hepsinin Sufi dedikleri tek bir tür insandan bahsediyor olması mümkün mü? Kim bu? Böyle bahsettikleri kişi kim? Onda ne sorun görüyorlar, bu kişide ne var, çok dikkatli dinleyin. Kim bu adam yahu? Bu kişinin gücünü bilmeniz ve kim olduğunu anlamanız için Müslümanların Kutsal Kur'an'ından basit bir örnek vereceğim. Sevgili Müslüman dinleyiciler, dikkat edin. İnşallah 7 veya 8 program sonra Tevrat'tan, Eski Ahit'ten de açıklayacağım. Böylece herkes anlayacak. Çok dikkatli dinleyin. Bu kişinin kim olduğunu anlamak için Musa'nın zamanına gidiyoruz. Şimdi Firavun'un bazı bilgilere sahip olması gerçeği bir yana, Musa olacak çocuğun tohumunun ne zaman atıldığını bilmesi gibi, ki bu gayb bilgisidir, büyücülüktür, falcılıktır. Ne derseniz deyin, bunun dışında Eski Ahit'te Belam bin Baura adında bir adamdan bahsedilir. Bu adamın duaları kabul olur. Aklından ne geçerse gerçekleşir. Bir noktada Musa'ya meydan bile okur ki bu inşallah haftaya anlatacağım bir hikaye. Ama anlamanız için efendim o Da Vinci şifresini, Mevlana'nın gözünden, kaşından, burnundan ve ağzından bahsettiği, Sufi veya mistik veya insanı kamil dedikleri kişiyi, kim bu insanı kamil ya da kim bu mistik veya kim bu Sufi, bunun kim olduğunu anlamanıza yardımcı olmak için Kur'an'dan bir hikaye ile açıklayacağım. Musa zamanında, Musa Kelimullah, Tanrı ile konuşan, Musa Tanrı ile konuşmuş, Tur Dağı'na gitmiş, büyük bir azim peygamberidir, ulul azim. Tüm dinler onu kesinlikle kabul eder. Bir Yahudi ondan öncekilerin hepsini kabul eder, bir Hristiyan ondan öncekilerin hepsini kabul eder ve bir Müslüman da aynısını yapar. Tüm dinler böyledir, Budizm bile. Tüm dinler bu ortak zemini paylaşır. Dikkat edin. Musa zamanında size anlattığım bu hikaye Mevlana'da da var. Yani Mevlana bunu çok güzel açıklamış. Ben az anlatsam, bir adam yaşardı ve çok gariptir. Lafı daha fazla uzatmadan izin verin. Çünkü pek çok kişi hocam kaynak ver dedi ya, bilmiyorum gerçekten, öncelikle gidip araştırmam gerekirdi ama mesela ben bunların çoğunu ezbere biliyorum ve okuyorum. Bugün kontrol etmek isteyen İranlılar gidip baksın diye kaynağı vereceğim dedim. Sevgili Müslüman, Kur'an'daki Kehf suresinin 65 ila 82 ayetleri der ki, derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Buradaki ilim konusu okur yazarlık değildir, bunu unutmayın. Vücudunuza yardım eden, bilginize yardım eden her şey okur yazarlıktır. İlim, irfan başka bir şeydir. Diyor ki, ve ona kendi perspektifimizden ledün ilmi, bolca ilim öğretmiştik. Musa ona dedi ki, sana öğretilen hakkı ve doğruyu bulmama yardım edecek o bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Müslümanların Kutsal Kur'an'ında büyük sırlar ortaya saçılmıştır. Büyük bir peygamber Musa Tanrı ile doğrudan konuşuyor. Bir din getirmiş. Yahudilere göre dini o getirdi. Müslümanlara göre de öyle. Bu kadar büyüklüğe ve güce sahip bu adam başka bir adamın müridi, öğrencisi oluyor. Yani Musa gitti ve Şuayb'ı gördü. Dikkat edin, bu Tevrat'ta da var. Medyen'e gitti, Şuayb'ı gördü ve orada iman tazeledi. Da Vinci şifresi açılmalı. Henüz açılmadı çünkü açılması zaman alır. Çoğu kişi çabuk söyle diyor. Yahu ne bu çabuk söyle, bunları anlamanız lazım. Mesela ben gelip size milyarder olduğumu söylesem, bir senaryoda tamam bu adam Trump veya bu Rockefeller diyebilirsiniz. Başka bir senaryoda Rockefeller gelir ve benim ayak baş parmağımı öper ve der ki, efendim benim servetim bu Hüseyin'ininkinin yanında okyanusta bir sinek gibidir. O zaman artık benim hakkımda aynı şekilde düşünemezsiniz. Sufiyi veya insan-ı kamili anlamak zorundasınız. Kur'an'dan öyle bir kanıt sunuyorum ki hiçbir Şii veya Sünni'nin buna cevabı yok. Sadece bilmiyorum diyecekler. İşte karşınızda Yahudilerin büyük peygamberi, Tanrı ile konuşan Musa. Bu adam Firavun'u mahvetti, milleti İsrailoğullarını kurtardı değil mi? Seyyid İsrail, Yakup'un çocukları, onlar seyyittir. Bu seyyidleri aldı ve kurtardı, bütün bunları yaptı. Tüm dinlere göre Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve Bedi inanıyorlar ki bu asgari inançtır, o büyük bir peygamberdir, tarihin devlerinden biridir. Hikaye Musa'nın Tanrı'ya dönüp "Ey Tanrım, bu dünyada benden daha iyisi var mı?" demesiyle başlar. Ve Tanrı'nın gülümsemesi onu şaşkına çevirir ve nutku tutulur. Öyle bir gülümser ki yer yerinden oynar ve Müslümanların kutsal Kur'an'ında resmen ona der ki "Seni biriyle tanıştıracağım ki öğrenesin." Efendim, sevgili dinleyici, bu kim olabilir? Tanrı ile o kadar samimi olmuş ki neredeyse aynı yorganın altına girecekler. Onu öpmüş, bir aşk ilişkisi yaşamış, asasını atmış, ejderha olmuş, Firavun'un anasını bellemiş, hayal edebileceğiniz her şeyi yapmış. Mucizelerini okumak istiyorsanız gidin Yeni ve Eski Ahit'i okuyun. Pek çok yerde var. Gidin Kur'an'da okuyun. Her yerde onun büyük toplardan biri olduğu yazar. Tanrı Musa'ya der ki, bir şeyi anlaman için falancaya gitmelisin. Eğer bir şey anlamak istiyorsan ona gitmelisin. Musa gider ve uzun lafın kısası o şahsı bulur. Bu sufinin, bu mistiğin, bu insanı kamilin Musa'ya söylediği ilk cümle şok edicidir. Der ki, sen asla, çok dikkat edin, asla kelimesi konuşmada büyük bir hakarettir. Bakın, Oxford'daki profesörüme gidip "Profesör, sizden öğrenmeye geldim." dememle onun bana "senden asla bir bok olmaz" demesi başkadır. Bu "peki çalış, belki bir yerlere gelirsin, sana yardım ederim" demesinden çok farklıdır. Sözü kaya gibidir ve içinde derin bir nokta vardır. Der ki "sen benimle birlikte sabretmeye asla güç yetiremezsin." Yani İlk karşılaşmalarında Musa'ya der ki, sen benimle yürüyemezsin, bana eşlik edemezsin, benim anladığımı sen hiç anlayamazsın. Kur'an, Kehf suresi 65-82 ayetleri. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredeceksin? Ve Musa üzülmesin diye, dikkat edin, Musa üzülmesin diye. Yahu koskoca bir peygamber gitmiş, efendim, ben sizin öğrenciniz olmak istiyorum demiş ve o kişi Musa'ya sen benim yanımda hiçbir şey anlayamazsın diyor. Ve Musa üzülmesin diye diyor ki, Musa'm güzelim, çünkü sen onun içsel sırlarının batın farkında değilsin ve şifresini hiç bilmiyorsun. Nasıl sabretmeyi ve anlamayı beklersin? Sabredemezsin çünkü şifreleri anlamıyorsun. Yani bu adam sabah öğle akşam öpüştükleri Tanrı'ya bu kadar yakın olan Musa'ya sırlardan bahsediyor ve ona sen anlayamazsın diyor. Sizce Sayın Şii ve Sünni Molla bu konuyu insanlar için açmanız gerekmez mi? Bir kez olsun 1400 yıl sonra bir Hüseyin'i size meydan okuyup bu adam kim diye sormamalı mı? Büyük bir peygamberin yanında yaşayan ve Musa'nın bulamadığı bir adamın olması mümkün mü? Ve Musa onu bulduğunda onu anlamıyor mu? Onu kavrayamıyor mu? Bunlar Kur'an ayetleri. Bu kim? Kimdir bu? Bütün dünya ona divane olmuş. Mevlana'yı Mevlana yapan, Şems'i gönderip dünyasını tepe taklak eden bu kişi kimdir? Mevlana'nın hakkında binlerce dize şiir yazdığı bu kişi kimdir? O ihtiyar adam. Mevlana öyle şiirler yazar ki bu modern tipler onun eşcinsel olduğunu söylese, çünkü Mevlana'nın eşcinsel olduğunu iddia ediyorlar, yaşadığımız dünya bu işte, hangi eşcinsel Mevlana'nın dört dizesini okuyabilir? Önce bana kağıttan Mevlana'nın dört dizesini okuyabilen bir eşcinsel bulun. Bunlar yaptıkları saçma sapan şakalar. Mevlana'nın adı geçtiğinde ayağa kalkacaksın arkadaş. Şimdi sen bunu asla yapamazsın dedi. Musa dedi ki inşallah ha ha ha. Kur'an evrene meydan okuyor. Ve Şii ve Sünni din adamlarının bu 500 bin ila 1 milyon mollanın tüm camileriyle birlikte Hosseini'ye bir cevabı olmayacağı gerçeğinin yanı sıra Tanrı büyük bir incelikle cevabı daha da beter olan başka bir soru soruyor. Musa diyor ki inşallah. Bu ne demek? Yani eğer Tanrı isterse o adama laf sokuyor. Şimdi bazıları bu adamın Hızır olduğunu söylüyor. Adının ne olduğu önemli değil. Kur'an'da salihlerden biri olduğu yazar. Ona Hızır diyebilirsiniz, Hosseini diyebilirsiniz. Musa diyor ki inşallah beni sabırlı bulacaksın. Laf sokuyor. Diyor ki emin olabilirsin ki Tanrı'dan gelip senin öğrencin olmayı istediğim için o bana bizzat yardım edecek ve ben hiçbir konuda emrine karşı gelmeyeceğim. Hızır ya da o sufi diyor ki o halde eğer bana tabi olacaksan ben sana ondan bahsedinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma. Soru sorma hakkın yok, güce bak. Birinin İsa'ya gelip eğer benimle yürürsen konuşmayacaksın dediğini hayal edin. Dudağını kapa, nefesini tut ki o can üfleyenlerden duyasın. Hani şu dile gelmeyen, söze ve ifadeye sığmayan şeyi. Sanki Hızır bu sözleri kime söylüyor? Musa'ya. Şimdi bundan neden bahsettiğimi anladınız. Nefesini tut ki o güneşten işitesin. Hani şu kitaplarda yazmayan, hitaplarda bulunmayan şeyi. Musa, bugün sana anlatmak istediklerim kitaplarda bile yok. Adamım, nefesini tut ki ruh senin için üflesin. Sadece bir düşünün. Sen Müslüman dinleyici ki çoğunuz şimdi Kur'an'ı açtınız bakıyorsunuz. Düşünün. Böyle bir büyüklüğe sahip birinin gidip kendisine bu kadar hakaret eden bir adamın öğrencisi olması mümkün mü? Bu adamın bilgisinin ve manevi yolunun seviyesi öyle bir dereceye ulaşmış mıdır ki size getirdiğim bu hikayede Musa hiç itiraz etmiyor, yani bunu bir hakaret olarak algılamıyor. Bu adamın yanında hiçbir şey bilmediğini kabul ediyor. Bunlar Kur'an'ın ayetleri sevgili dinleyici. Falanca dedi diyen bir kitaptan değil, Tahran'daki bir profesörün yazdığı bir kitaptan değil, din haberleri gibi o boktan web sitelerinden değil adamım. Bu 1400 yıldır yazılan kitaplardan değil, Kur'an'dan sevgili dinleyici. Dinliyor musun sayın Müslüman? Yani Musa anlamıyor, bırak seni be aptal, sen ki bir web sitesi açıp saçmalıyorsun, Sufi'yi mi anlamak istiyorsun, neyi anlamak istiyorsun, seni geri zekalı. Musa anlamıyor, adam ona diyor ki, sen benimle iki adım atamazsın. Hiçbir şey anlamıyorsun Musa, hiçbir şey. Neden? Çünkü seninle konuşmak istediğim şifreler ve sırlar yüzünden sen hiçbir şey anlamıyorsun. Ve sonra 3 kuruşluk 4 tane molla oturmuş saçmalıyor. Seni moron. O adam Hızır Musa'ya sen hiçbir şey anlamıyorsun diyor. Sonra sen seni moron bana web sitesi açıyorsun, palavra sıkıyorsun ve orada bana Mevlana'yı yorumluyorsun. Bir insanı kamil görsen altına sıçarsın çocuk. Sen hiçbir şey anlamıyorsun. Senin için zirve Musa'nın seviyesine ulaşmak olurdu. Oraya varman Hosseini'nin ölümünden sonra 5 milyar yıl sürer. Sonra sen, seni aptal gelip mistisizm hakkında teoriler üretiyorsun. Seni tuvalete sokup çıkarsam ne olur? Senin Kur'an'la bile sorunun var. Sevgili dinleyici, Kur'an-ı Kerim'den 65 ila 80 küsuruncu ayetlerden konuşuyorum. Ona diyor ki benimle yürüyorsun ve konuşmuyorsun Bay Musa. Hikaye devam ediyor. 3 şey yapıyor. İlkinde Bay Hızır ya da o adam her kimse, ben ona sufi diyorum, böylece Hristiyanlık veya İslam'la alakası olmaz bir sufinin 100 bin yaşında olabileceğini açıklıyorum. Bu önemli bir nokta. Bay Sufi ve Musa bir tekneye biniyorlar. Mesele bir nehri geçmek istediklerinde başlıyor. Bekliyorlar, bekliyorlar ve paraları yok. Ne kadar beklerlerse beklesinler, kimse onları almıyor. Kimse teknelerine binmelerine izin vermiyor. 3-4 gün boyunca orada mahsur kalıyorlar, aç ve çaresiz. 3-4 günün sonunda yakışıklı bir genç geliyor ve ne yapmak istiyorsunuz diyor. Suyun karşı tarafına geçmek istiyoruz diyorlar. O da yüzlerinizden belli, siz iyi insanlarsınız diyor. Hızır diyor ki, evet fena değiliz, kim olduklarını soruyor. Diyor ki, efendim bu adam bir peygamber, büyük bir peygamber, Tanrı ile gizli saklı bir ilişkisi var. O da tamam o zaman diyor. Bu ikisini teknesine alıyor. Yolda bu genç onlara yemek veriyor ve nezaket gösteriyor. Tam o anda Bay Hızır Musa'ya dönüyor ve Musa diyor. Musa efendim diyor, buraya gel. Musa evet üstadım diyor. Aşağı inelim, sana yaptıracağım bir iş var. Nedir? Gel göstereyim. Bay Hızır devasa bir çivi çıkarıyor, teknenin tabanına koyuyor ve Musa'ya diyor ki şu tokmağı al ve buna vur, bir delik aç. Musa diyor ki üstadım 3 gündür burada nehri geçmek için bekliyoruz ve kimse bize günahını bile vermedi kralım. Bu adam bize onca nezaket gösterdi, su verdi, yemek verdi. Bizi bedavaya aldı ve karşıya geçiriyor. Sen bize onu batırmamızı mı söylüyorsun? Arkadaşlarımızın dediği gibi delik mi açalım? Üstadım, dalga mı geçiyorsunuz? 3,5 gündür burada mahsurduk. Neden bu kişinin teknesine zarar verelim? Musa diyor ki, ayeti okuyorum. İçindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten korkunç bir iş yaptın. Yani falanca olsun diye delik mi açıyorsun ve ne kadar korkunç bir şey yaptın? Hızır diyor ki, utanıyorum Bay Musa, sana konuşma dedim. Dudağını kapa, nefesini tut ki o can üfleyenlerden duyasın, hani şu dile gelmeyen, söze ve ifadeye sığmayan şeyi. Ama acele ettin canım, Tanrı'na git aşkım, git peygamberliğini yap, işine bak, git. Musa, ona konuşmayacağına dair söz verdiğini hatırladı. Dedi ki, efendim özür dilerim, gerçekten hata yaptım, daldım gitti, şeytan beni kandırdı. O adam Musa'ya diyor ki, özrünü kabul etmiyorum, git canım, git peygamber ol, peygamberliğine bağlı kal. Hayatını yaşıyorsun, eğleniyorsun, bir sürü takipçin var. Sufizm ile ne işin var, neden manevi yolun, tarikat perspektifinin arkasından bir şeyler anlamaya çalışıyorsun? Bu ilan ettiğin şeriat var ya, Tanrı seni seviyor ve inşallah cennette olacaksın ve harika vakit geçireceksin. Huriler var, çok güzeller, huriler harika, bahçeler falan. Musa dedi ki, hayır, huri ve cennet istemiyorum. Bunları istemiyorum üstadım. Seninle olmak, öğrenmek istiyorum. Beni affet. Hızır ona diyor ki, bir dahaki sefere soru sorarsan sana veda ederim Musa. İkinci sefer de aynı. 7 gün boyunca Hızır Musa'yı çölde yiyeceksiz yürütüyor. Sadece yürüyorlar, açlar, çok açlar. Hikayeyi çok özet geçiyorum. Sonra çok asil, iyi ve yüce gönüllü bir aile buluyorlar. Onlara bakıyor. Yaşlı bir adam onları evine alıyor. Yemek, çay, meyve, çilek, hurma veriyor. Yine çay veriyor, sonra yine çay. Ayaklarını öpüyor. O aile Hızır'ın ve Musa'nın ayaklarını öpüyor. Kim olduğunu soruyorlar ve Hızır diyor ki, bu beyefendi büyük bir peygamber, Tanrı ile gizli ilişkileri var ve çok önemli bir şahsiyet. Saat 2'de gece mi öğleden sonra mı Hızır Musa'yı çağırıyor. Musa, efendim diyor. Diyor ki, şu tepenin arkasına gidelim. Musa, o tepenin arkasına mı? Üstadım, ne için? Diyor ki, gel. Söyleyeceğim. Bu ailenin bir de güzel çocuğu vardı. Hızır ve Musa dışarı çıkıyor, Hızır atlıyor. Çocuğu iki bacağından ve iki elinden yakalıyor ve tepenin arkasına götürüyor. Sırtından 2 metrelik bir bıçak çıkarıyor. Musa'ya dönüyor ve diyor ki, çocuğun ağzını ve elini ayağını tut, kafasını keselim. Musa diyor ki, ne, kafasını mı keselim? Üstadım, 6 gündür yemek yemedik. Buraya geldik, perişandık, 5 parasızdık. Buraya geldik ve bu insanlar bizi besledi üstadım. Bize o kadar nezaket gösterdiler. Ve şimdi sen onların çocuğunun kafasını kesmemizi mi istiyorsun? Hızır diyor ki, utanıyorum canım, sana soru sorma dedim. Sen Matrix filmini izlememişsin Musa. 0 ve 1'in ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Kendi sanal dünyanda günahı anlıyorsun ama bu 0-1 matrisinin ne olduğunu hala bilmiyorsun. 1. ve 2. Matrix filmlerini izle. Yaptılar ve çok iyi yaptılar. Otur ve izle. O zaman göreceksin ki eğer gönül gözünü açıp canı görürsen kaybolanı görürsün. Sen hala şeriatın peşindesin. Cübbene tuvaletten bir şey sıçradı mı sıçramadı mı? Deven senin adına kayıtlı mı? Köpek necis mi değil mi? Domuz eti yiyelim mi yemeyelim mi? Yiyelim yemeyelim. Domuz mu seni yiyor? Sen mi domuzu yiyorsun? O kadar da etkisi yok Hüseyin'i. Devam et Bay Musa. Git ve peygamberliğinle ilgilen. Bu bir peri masalı değil sevgili dinleyici. Bunlar Kur'an-ı Kerim'den ayetler. Hayatına devam et Bay Musa. Musa'nın gözleri doluyor. Diyor ki, beni affedebilir misin? Diyor ki, güzelim Musa gideceksin, Tanrı seni seviyor, cennete gideceksin, huriler orada, cennette çok güzel manzaralar var, filmler izleyeceksin, keyfine bakacaksın. Musa ağlıyor, gözleri yaş dolu, bir kez daha af diliyor ve Hızır ona diyor ki, pekala, bu seferlik seni affediyorum. Ama yemin ederim eğer bir soru daha sorar ve yine konuşursan o zaman seni terk ederim. Sana baştan söyledim, peygamberliğine bağlı kal, tasavvufta yolunu bulamazsın. Bu zordur Musa, anlıyorum diyor. Böylece yola devam ediyorlar. Musa demişti ki, kimseyi öldürmemiş masum birini mi öldürdün? Bir köye varıyorlar. O köyde yine 8 gün boyunca aç kalıyorlar. Yiyecekleri yok. Dolaşıyorlar, kimse yok. Sadece 3-4 sokak var. Orada bir ev var. Gidip kapıyı çalıyorlar. Adam köpeğinin önündeki yemeği onların önüne koyuyor ve tıkının şunu boğazınıza diyor. Hızır diyor ki, üstadım, bu adam büyük bir peygamber. Tanrı ile gizli bağlantısı var. Bize yiyecek biraz yemek bile vermeyecek misiniz? Adam, hayır vermeyeceğiz, vermeyeceğiz diyor. Ve çok kaba ve hakaretamiz davranıyor. Yağmur başlıyor. Yağmur yağarken onlara hakaret eden insanların evinin duvarı yıkılmak üzere. Hızır kalkıyor ve Musa diyor. Musa halsiz, 8 gündür yemek yememiş ve bir köşeye yığılmış, zavallı adam sıkışmış kalmış. Evet üstadım diyor. Diyor ki, kalk şu duvarı onaralım Musa. Ne yapalım üstadım diyor. Duvarı onaralım. İnsanların duvarı yıkılıyor, günahtır. Diyor ki, günah mı? Bu orospu. Çocukları bize yemek vermedi, üstüne bir de hakaret ettiler. En azından kapılarını çalıp diyelim ki, hey, duvarı onarmak için bize biraz para verin. Böylece o parayla yiyecek bir şeyler alabiliriz. Evet, işte tam burada Bay Hızır diyor ki, güle güle iyi çocuk, sana aynı yolda yürüyemeyeceğimizi söylemiştim. Eylemlerimin sırrı buydu. Sırları ona açıklar. Diyor ki, ve maalesef bu sırlar ve ısrar bu manevi yolun, tarikatın ısrarıdır. Musa üzgün bir şekilde ondan ayrılır. Bu ayetin arkasında 82. Ayette çok önemli bir nokta var. Bu hikayeden hemen sonra Tanrı Kur'an'da Muhammed'e diyor ki, sana Zülkarneyn'i soruyorlar, de ki size onun hikayesinden bir parça okuyacağım. Zülkarneyn'den hemen sonra bahsetmesinin sebebi çok önemli bir noktadır. Zülkarneyn bir bakıma Ahameniş İmparatorluğu'nun büyük kirosudur, kuruluş. O dönemde pek çok kişi onun Hızır olduğunu düşünüyordu. Hızır, Nuh'un oğlu Sam'ın oğludur. Nuh'un oğlu Sam İranlıdır. Dünya peygamberlerinin %95'i soylarına göre İranlıdır. Nuh'un oğlu Sam İranlıdır. Hızır, Kiros'un kuzenidir. Eğer Zülkarneyn büyük Kiros ise, Mevlana ve diğerleri onun peygamber olduğu hakkında çok şey açıklamıştır. Ama Zülkarneyn Bay Hızır'ın, yani mistisizmdeki bu adamın kuzeni olurdu. Belki de Hızır'la bu adam arasındaki aile ilişkisine atıfta bulunmak istedi. Yani o salih kişi Kur'an mistik, sufi demez, salih der. Adı her ne olursa olsun önemli değil. Önemli olan sizin bir sufinin ne olduğunu anlamanızdır. Bir sufinin gücünün ne olduğunu. Yani büyük bir peygamberin hayatta olduğu ve bir din getirdiği bir dünyada Kur'an hiçbir Şii veya Sünni'nin cevabının olmadığı bir adamı tanıtıyor. Bu hikayeyle size şunu anlatmaya geldim ki, efendim bu Kur'an ayetine göre dünyada varlıklar vardır. Şimdilik Müslümanlara açıklıyorum. Gerçi Tevrat bununla doludur. Eski ve yeni ahit bununla doludur efendim. Kesinlikle doludur. Konuşmak istemediğim pek çok yer var ama burada sadece Kur'an'dan tek bir ayetle açıkladım. Sonuç olarak Bay Müslüman, Musa'nın dininin yanında peygamber olmayan bir adam var. Peki o kim? Tanrı'nın salih kullarından biri olan bu Bay Hızır'ın veya bu adamın dini nedir? Bu adamın dini nedir? Bu adam neden peygamber olmadı? Bu gösteriyor ki peygamber olmak istemeyen pek çok kişi olabilir. Ya da ne? Bana cevabı siz vermelisiniz. Eğer Musa'dan bu kadar üstünse neden o peygamber olmadı? Peygamberlik yöneticilik gibi bir şey mi? Yani Samsung'un CEO'su yönetim kurulundan farklı bir adam mıdır? Dünyada bir mütevelli heyeti mi var? Masonluk gibi bir şey doğru mu? Tasavvufun dinle bir alakası var mı? Kanıt tam burada. Eğer din mistisizmin ve tasavvufun bir dalı olmasaydı, yani eğer tasavvuf dinin bir dalı olsaydı, sizce Hızır bu lafları edip bu hakaretleri yapacağına, Musa'nın pantolonunun paçasına yapışıp öpüp onun dinine geçmesi gerekmez miydi? Ve o zamanki dinin tanrısı Musa adıyla gidip onu bu adama bağlıyor. Ve bu geçen hafta size anlatmaya söz verdiğim hikayeydi. Çünkü çok önemli. Gelecek hafta Mevlana'nın Da Vinci şifresini daha da fazla açacağım. Nefesini tut ki ruh senin için üflesin. Mevlana, Celaleddin, Muhammed Rumi, Belhi, Horasani.